Ayrım 9. Pazarlık yok. Uğur Dündar. Sayfa 152. Eski bakanın sponsorlu yat keyfi. 17 Ocak 2014 Sözcü. Hemen belirteyim. Okuyacaklarınız Türkiye'yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının tapelerinde yoktur. Yani tümüyle özel haberdir. Tarih 2 Temmuz 2013. NATO Holding'e ait TC-NTA kuyruk işaretli özel uçak Bodrum Milas Havaalanı'na geliyor. Uçaktan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan iniyor. Bakan ve beraberindekiler önemli kişilere ayrılan bölümde kısa bir süre dinleniyor. Daha sonra kiralık lüks bir araçla Bodrum Milta Marina'da kendilerini bekleyen iş adamı Namık Tanık'a ait yata gidiliyor. Bakan Çağlayan bir hafta boyunca bu yatta ağırlanıyor. Onun tatil yaptığı süre içinde koruması S.Ü'ye de yine kiralık bir araç tahsis ediliyor. 7 Temmuz günü aynı lüks araç kendisini Yalıkavak Marina'dan alıp havaalanına götürüyor. Gelişte olduğu gibi yine Namık Tanık'ın özel uçağına binen Zafer Çağlayan ve beraberindekiler Ankara'ya uçuyorlar. Bu arada yapılan hizmetlerin tutarı NATA İnşaat şirketine fatura ediliyor. NATA İnşaat ve NATA Holding'e gelince, Namık Tanık'ın sahibi olduğu şirketin web sayfasında kuruluşun dünyanın en büyük 225 inşaat taahhüt firması arasında 201. sırada yer aldığı yazıyor. NATA Holding, Türkmenistan'da büyük inşaat projelerini hayata geçiriyor. Türkiye'de ise devlete ve özel sektöre önemli işler yapıyor. Kamudan aldığı ihaleler ağırlıklı olarak Ankara'yı kapsıyor. Örneğin Ankara'ya Kızılırmak suyunun taşınmasında, Atatürk Bulvarı ve Kuğulu Köprülü kavşağının inşasında ve daha birçok projenin gerçekleşmesinde NATO Holding'in imzası bulunuyor. Ayrıca HES projeleri de şirketin faaliyet alanına giriyor. Yani Bakan Çağlayan devletten ihale alan bir şirketin sahibi tarafından ağırlanıyor. Bakan Yalıkavak'ta tatil yaparken o bölgede villa almak istediğini söylüyor. Satın alma amacıyla gezdiği Yalıkavak'taki villalardan birinin Çikita muzlarının Türkiye ithalatçısı Hakan Bilal Kutlualp'e ait olduğu öne sürülüyor. Tesadüfe bakın ki Zafer Çağlayan'ı özel uçağıyla Umre'ye götüren Rıza Sarraf'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda durdurulan altın yüklü uçağında yaşadığına benzer bir idari sorun yaklaşık 2 ay önce Hakan Bilal Kutlualp'in de başına geliyor. Olayda muz ithalatçısının ambarlı gümrüğündeki antrepolarından 200 bin koli muzun vergisinin ödenmeden buharlaştığı iddia ediliyor. Sözcü Zafer Çağlayan'ın villa gezisini manşetten duyuruyor. Değerli meslektaşım Necati Doğru da köşesinde konuyla ilgili olarak 13 ve 17 Temmuz tarihlerinde iki çarpıcı yazı yayımlıyor. Bakan açıklama yaparak Bodrum'da villa almayı düşündüğünü ama Hakan Bilal Kutlualp'in villasını gezmediğini söylüyor. Villayı alacak kişinin kendisi değil, yakın bir tanıdığı olduğunu bildiriyor. Bu arada Necati Doğru'yu arayan Bakan Çağlayan'ın basın danışmanı Cevdet Kuleli, Hakan Bilal Kutlualp'e hiçbir ayrıcalık tanınmadığını belirttikten sonra 5 milyon vergi aslı ve 16 milyon 750 bin TL'de cezası olmak üzere toplam 21 milyon liralık bir vergi tahakkuk ettirildiği bilgisini veriyor. Kutlualp ise günün 24 saati kamerayla izlenen gümrükteki antrepolardan tırlar dolusu muzun buharlaşmasının imkansız olduğunu söylüyor. Gümrüklerdeki tespit sırasında bir yanlışlık yapıldığını ve hem bu tespite hem de cezaya itiraz ettiklerini duyuruyor. İddialar böyle. Şu işe bakın sevgili okurlar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten savcılıkça hazırlanan fezlekede rüşvet almak, suç işlemek için örgüt kurmak, sahte belgelerle ihracat yapılmasına göz yummak ve kaçakçılık yasasına muhalefet etmekle suçlanıyor. Fezlekede 28 ayrı ödemeyle toplam 52 milyon dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor. Eski bakanın 87 milyar dolarlık kara para akladığı öne sürülen Rıza Sarraf'ın özel uçağıyla Umre'ye gittiği biliniyor. Ama Türkiye, Zafer Çağlayan'ın devletten büyük ihaleler alan bir iş adamının yatında bir haftalık sponsorlu tatil yaptığını ilk kez bu özel haberle öğreniyor. Fenerbahçe teslim olmayacak. 22 Ocak 2014 Sözcü. Başbakan Erdoğan, şike davası kararını onayan Yargıtay'ı eleştiriyor. Ama onun eleştirisi kararın onanmasına değil, zamanlamasına. Yani Başbakan, Yargıtay yanlış karar verdi demiyor. Kararı yanlış zamanda verdi diyor. Açıkça seçim arifesinde niçin böyle bir karar açıkladı? Bunu 30 Mart sonrasına da bırakabilir, seçimler bittikten sonra yapabilirdin diye konuşuyor. Yani 30 Mart seçimleri öncesinde bana gol attın demeye getiriyor. Yargıtay'ın bir anlamda karar şikesi yapmamasına içerliyor. Böylece bir skandala daha imza attığını fark etmiyor. Başbakan Erdoğan, başta Aziz Yıldırım olmak üzere, Fenerbahçe yönetimine çok kızıyor. Sarı lacivertli camianın önde gelenleri bu kızgınlığın nedenlerini çok iyi biliyor. Hatırlayacaksınız. Kısa bir süre önce Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ile futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'taki çalışma ofisine giderek başbakanla yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yapmışlardı. Çıkışta toplantının içeriğiyle ilgili bir açıklamada bulunulmamıştı. Ancak iddialara bakılırsa başbakan o görüşmede Şükrü Saracoğlu stadyumu tribünlerinden yükselen tepkilere çok içerlediğini dile getirmiş. On binlerce taraftarın hep bir ağızdan her yer Taksim, her yer direniş ve her yer rüşvet, her yer yolsuzluk diye bağırmasını engellemek için yönetimin hiçbir çaba sergilemediğini söylemiş. Aziz Yıldırım istese onlara mani olur demiş. Yönetici Uslu ile Dilmen'in o sloganlarla kulüp yönetiminin hiçbir ilgisinin bulunmadığını, benzer tepkilerin neredeyse tüm stadyumlardan yükseldiğini söylemeleri de başbakanı ikna etmeye yetmemiş. Toplantı gergin bir havada sona ermiş. Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, stadyumlara özellikle Şükrü Saracoğlu'na hakim olan atmosferi ve tribünlerin verdiği mesajı okuyamıyor. Gezi Parkı eylemcilerine uygulanan orantısız şiddetten sonra tepkilerin giderek yoğunlaştığını, büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ortaya çıkan gerçekleri örtbas etme girişimlerinin de toplumdaki huzursuzluğu doruğa çıkardığını göremiyor. Baskıcı yönetim anlayışının Aziz Yıldırım tarafından da benimsenmesini ve slogan atanların üzerlerine gidilerek susturulmalarını istiyor. Aziz Yıldırım'la taraftarı karşı karşıya getirebilecek önerilerde bulunuyor. Tabii Yıldırım da bu tuzağa düşmüyor. Çünkü böyle bir durumda tüm seyirciyi karşısına alacağını biliyor. Bu arada Başbakan, Yargıtay'ın kararını yorumlarken yargıdaki paralel yapının harekete geçtiğini söylüyor. Dikkatleri paralel devlete çekmeye, topu onlara atmaya çalışıyor. Sanki bu gerçeği henüz fark etmiş gibi konuşuyor. Ancak hiç de inandırıcı olamıyor. Çünkü ortalığa saçılan kayıtlar paralel devlet gerçeğinin AKP iktidarının ilk yıllarında tespit edilerek her türlü fişlemenin yapıldığını gösteriyor. Başbakanın işine geldiği sürece paralel yapıdan yararlandığı, onlarla bilinçli şekilde yetki ve güç alanı yarattığı, kumpaslardan haberdar olmasına karşın seyirci kalmayı yeğlediği, büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başlamasıyla ortaklığın bozulduğu ve yolların ayrıldığı biliniyor. Şimdi toplumda acı izler bırakan, kendisinin de dışarıdan savcılığını üstlendiği siyasi davalardaki sorumluluğundan sıyrılabilmek için her fırsatta paralel yapıya varyansın ediyor. Oluşumuna izin verdiği bu yapıyı pasifize etmeye uğraşıyor. Başbakan, Fenerbahçe konusunda klasik Tayyip Erdoğan samimiyetsizliğini sergiliyor. Daha 3 ay öncesine kadar Aziz Yıldırım'ı devirebilmek için karşı liste hazırlatanın kendisi olduğunu unuttuğumuzu sanıyor. Atatürk'ün kulübü, Fenerbahçe'nin hiçbir zaman faşizan ve gerici zihniyete teslim olmayacağını düşünemiyor. İşgal ordularına direnen şanlı kulübün faşizme esiri düşmeyeceğini anlamıyor. Başbakan Fenerbahçe'ye niçin öfkeli? 26 Ocak 2014 Sözcü. Tarih 3 Mart 1996. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün genel kurul toplantısında ikinci gün. İstek Vakfı'nda görüşmeler devam ederken salona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan giriyor. Çok geçmeden söz alan Erdoğan şu tarihi konuşmayı yapıyor. Sizleri bu mutlu ve hayırlı günde saygı ve sevgilerle selamlıyorum. Fenerbahçemizi böyle birlik ve beraberlik içinde gördüğümüz zaman mutluluğumuz bir kat daha artmaktadır. Yönetim kuruluna girmem için Sayın Alişen, parantez içinde başkan, tarafından yapılan teklifi büyük bir memnuniyetle karşıladım ve kabul ettim. Ancak yoğun tepkiler karşısında Sayın Alişen ve Sayın Şadan Kalkavan'la görüşerek yönetim kurulundan affımı istedim. Ben bir Fenerbahçeli olarak kulübüme her zaman hizmet etmeye hazırım. Bu hizmeti vermek için mutlaka yönetim kurulunda olmam gerekmez. Fenerbahçe'de ilk yapılacak iş altyapıyı iyi kurmaktır. Altyapıdan çıkacak sporcular hem Fenerbahçe'ye hem de Türkiye'ye faydalı olur. Amatör şubeler için hazırlanan proje kapsamında, parantez içinde Samandıra, Pendik ve Ümraniye, arazilerin altyapı çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Ayrıca dere ağzındaki Fenerland projesi bir an önce hayata geçirilmelidir. Fenerbahçeli olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Her türlü desteği yönetim kuruluna vereceğim. Ayakta alkışlanan bu konuşmanın ardından yıllar geçiyor. Belediye başkanlığı sırasında Fenerbahçeli olmaktan duyduğu gururu sık sık dile getiren ve Fenerland başta olmak üzere tüm projelere gereken her türlü desteği vereceğini söyleyen Tayyip Erdoğan, başbakanlığında ağız değiştiriyor. Örneğin son genel kurulda kendisinin desteklediği Mehmet Ali Aydınlar'ın listesi, Aziz Yıldırım karşısında hezimete uğrayınca, bir zamanlar tam destek sözü verdiği Fenerbahçe'nin projelerine ver yansın ediyor. Göz öylesine kararıyor ki, Fenerbahçe'ye büyük gelirler sağlayacak yatırımlar için bunlar uçuk kaçık şeyler diyebiliyor. Kendisinin çılgın projeler müellifi olduğunu unutabiliyor. Her türlü yasal girişimin yapıldığı Şükrü Saracoğlu Stadyumu yanındaki AVM ile Kalamış'taki Marina projeleri konusunda da Marina AVM sözleri vermek doğru değil. Çevre Bakanlığından izin alındı mı diye soruyor. Belediye başkanı olarak bir an önce hayata geçirilmelidir dediği Fenerland'in adını ise ağzına bile almıyor. Bırakın Fenerbahçe'ye destek olmayı, tam tersine köstek oluyor. Başbakanın bugün ak dediğine yarın kara demesi artık kimseyi şaşırtmıyor. Son kaleye gönül verenler ise başbakanın Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım öfkesinin ardındaki nedenleri çok iyi biliyor. Bu hayatları kim çaldı? 2 Şubat 2014 Sözcü. Cezaevinden çıktığı gün Deniz Kuvvetleri'nin efsane subaylarından emekli binbaşı Levent Bektaş'ı aradım. Hem geçmiş olsun dileklerimi iletmek hem de düşündüğüm televizyon röportajı hakkında konuşmak istiyordum. Telefon açıldı ve alo der demez kapandı. Meşgul olabileceğini düşünürken bu kez o aradı. Kusura bakmayın, cezaevine girdiğimde dokunmatik telefonlar yoktu. Yanlış bir düğmeye basmışım, o nedenle kapandı dedi. Konuştuk ve vedalaştık. Yaklaşık 10 dakika sonra telefonum yine çaldı. Ekrana düşen numaraya baktım. Arayan yine oydu. Buyurun dedim. Lütfen bağışlayın Uğur Bey. Yine yanlış bir düğmeye basmışım. Alışmak biraz zaman alacak galiba dedi. Telefonu kapatırken karşılıklı gülüşüyorduk. Yaklaşık yarım saat sonra elektronik postama değerli okurum yazar Türkan Şanverdi Avcı'dan bir mektup geldi. Ne tesadüftür ki o da en son bıraktığımda başlığını taşıyan yazısında aynı konuyu ele almış. Cezaevi yıllarının kumpas tutsaklarının yaşamlarından neler alıp götürdüğünü kalplere seslenen şu satırlarla anlatmış. Beni bu duyguya sürükleyen 5 yılın ardından cezaevinden tahliye olan Levent Bektaş'ın bir röportajı oldu. Yaşadıklarına maruz kaldığı adaletsizliğe dair pek çok şeyi anlatmış ama bir cümlesi var ki okuduğumdan beri kafamda yankılanıp duruyor. Hatta rüyalarıma giriyor. En son bıraktığımda cep telefonumun en büyük özelliği fotoğraf çekmesiydi. Şimdi her şeyden daha akıllılar. Efsane komutan Levent Bektaş, dokunmatik telefonları kullanmada yaşadığı zorlukları anlatırken söylemiş bunları. İnsan hayatından haksızca, adaletsizce, vicdansızca çalınmış yılları yüzümüze vurmuş, en son bıraktığımda diyerek. Kavgaları, yolsuzlukları, rüşvetleri, yüzlerce milyon dolarları falan bir süreliğine unutun ve lütfen hayatınızdan 5 yılın çalındığını düşünün. Mesela en son bıraktığımda kızım üniversite sınavına hazırlanıyordu, şimdi mezun olmuş dediğinizi. Ya da en son bıraktığımda oğlum evli değildi, şimdi 2 yaşında bir torunum var. En son bıraktığımda annem bana börek yapıyordu, ona söylememişler zindanda olduğumu. Oysa şimdi hayatta değil. Babamla kavga ederdik her gün, hastalanmış, beni hatırlamadı bile. En iyi arkadaşım evlenmiş, bir başkası boşanmış görmeyeli. Sevdiğim onlarca sanatçı yaşamlarını yitirmiş, ismini hiç duymadıklarım çıkmış ortaya. Sosyal medya diye bir şey gelişmiş. Mevsimler değişmiş, kış kışlığını, yaz yazlığını bilmez olmuş. Bahar diye bir mevsim zaten kalmamış. Binalar, yollar, gökdelenler yapılmış. Her boşluk yağmalanmış. İnsanlara adım atacak yer bırakılmamış. Doğum günleri, yılbaşılar, bayramlar geçmiş. Bildik yüzlerin hepsinde çizgiler derinleşmiş. Ne mutlu günlerinde ne de üzüntülerinde hiçbiri beni yanlarında görememiş. Takvime göre 5 sene yaşlanmışım ama bana göre de yarım asırı geride bırakmışım. Bir düşünün bütün bunları yaşadığınızı. Sahte deliller, gizli tanıklarla tutsak alınan hayatınızdan hiç yaşayamadığınız o 5 yılı kim, nasıl telafi edebilir? O çalınan yılları size kim geri verebilir? Yüreğinize oturan o acıları kim silebilir? Belki de bir tek şey değişmedi, efsane komutan Bektaş. En son bıraktığınızda adalet yoktu bu ülkede, şimdi de yok. Sultan Mahvettin. 7 Şubat 2014 Sözcü. Başbakan Erdoğan, meclisteki konuşmalarında sık sık CHP'nin ve İsmet İnönü'nün camileri kapatıp sattığını, bazılarında ahır, yatakhane, depo, parti merkezi ve müze olarak kullandığını iddia ediyor. Tarih araştırmacısı yazar Sinan Meydan son kitabı El Cevap'ta bu iddiaları belgelerle yalanlıyor ve tam tersini kanıtlıyor. 1924 yılından başlayarak Demokrat Parti'nin iktidar olduğu 1950 yılına kadar, yani Atatürk ve İsmet İnönü döneminde tamir edilerek ibadete açılan yüzlerce cami ile dini mekanın isimlerini ve kaça onarıldıklarını listeler halinde sunuyor. Devletin resmi kayıtlarıyla Tayyip Erdoğan'ın tüm iddialarını tek tek çürütüyor. Sinan Meydan ayrıca tarihimizin en acımasız cami satışının son Osmanlı padişahı Vahdettin tarafından yapıldığını da ortaya çıkarıyor. Onun döneminde ecdat mirası tarihi camilerin, hamamların, medreselerin, hatta mezarlıkların bile işgalcilere satıldığını, Mimar Sinan'ın eserlerinin yıktırıldığını belgeliyor. Yazar ayrıca sık sık Taksim'e cami yaptırmaktan söz eden Başbakan Erdoğan'ın bir zamanlar orada bir cami bulunduğundan ve Taksim kışlası içindeki o camiyi Vahdettin'in Fransızlara sattığından habersiz olduğunu öne sürüyor. Osmanlı Devleti Balkan Savaşı yıllarında para bulabilmek için ülke içindeki kaynaklara yönelmiş, askeri doyurabilmek için İstanbul'daki bazı yapıları satışa çıkarmıştır. Taksim kışlası ve talimhane meydanı da bunlar arasındadır. Talimhane ve kışla 500 bin liraya Fransız sermayeli İstanbul Emlak Şirketi Osmaniyesi'ne satılmıştır. Ancak o Taksim kışlası içinde Mehmetçiğin ibadeti için bir de cami-i şerif vardır. 1913 yılındaki satış sözleşmesine kışlanın içindeki bu caminin korunması hükmü koydurulmuştu. Sözleşmeye göre Taksim Camisi ibadete açık olacaktı ancak çok geçmeden 1. Dünya Savaşı çıkınca Taksim kışlasını satın alan Fransız şirketi İstanbul'u terk etti. 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki işgal sürecinde, mütareke döneminde Fransız şirket yetkilileri İstanbul'a geri dönmüş ancak Fransız şirket bu sefer kışla içindeki Taksim Camisi'ni de satın almak istemiştir. Daha önceki hükümetlerin ve Padişah Mehmet Reşat'ın özellikle satmadığı Taksim Camisi, Padişah Vahdettin'in emriyle ve 7 bin lira bedelle Fransızlara satılmıştır. Tarih 23 Ağustos 1922 yani 30 Ağustos zaferinden tam 7 gün önce. Vahdettin'in bu onur kırıcı satış sözleşmesi dönemin resmi gazetesi Takvimi Vekaiye'de yayımlanmayıp adeta halktan gizlenmiştir. Sinan Meydan, Vahdettin'i anlatmaya devam ediyor. Bu apacık gerçeğe rağmen Cumhuriyet düşmanları Taksim Camisi'ni İsmet İnönü yıktı. Yalanını ısrarla söylemişlerdir. Oysa o tarihte İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Anadolu'da Haçlı emperyalizmine karşı savaşmaktadır. Fransızlar camiyi cami olmaktan çıkarmıştır. İşgal yıllarında İstanbul hükümeti ve Padişah Vahdettin, Beyoğlu'nun göbeğindeki tarihi Ağa Camisi'ni de satmaya kalkmıştır. Taksim Camisi'nin satışında olduğu gibi Cami-i Şerif'i başka bir yere nakledeceğiz taktiğiyle tarihi Ağa Camisi de satılmak istenmiş. Fakat cami mütevellisinin muhalefeti yüzünden satış gerçekleşmemiştir. İleri gazetesi Ağa Camisi'nin satışı için yapılan girişimleri öğrenip cami satılır mı? Ağa Camisi etrafında dönen dolaplar başlıklı bir haber yapmıştır. Bunun üzerine hükümet cami arsasının bazı bölümlerini gayrimüslim bir şirkete kiraya vermiştir. Dönemin gazetelerinden öğrendiğimize göre cami arsasına apartman inşa edilmesine çalışılmış, bu iş için yapılan ihaleyi Lefter adlı bir Rum almış. Bu sırada Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı kazanması, İstanbul'un işbirlikçi İstanbul hükümetinden ve işgalcilerden temizlenmesi sayesinde A Camisi de satılıp yok edilmekten kurtulmuştur. A Camisi satılmaktan ve yıkılmaktan son anda kurtulmuştur ama işgal yıllarının ihanetlerini, kirini, pasını taşımaktadır. Bir hayli yıpranmış, kırık, dökük haldedir. Büyük şair Nazım Hikmet, caminin o mahzun halini A Camisi şiirinde hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami, seni böyle görünce diyerek başlayan çarpıcı dizelerle anlatır. İstiklal Caddesi üzerindeki tek cami olan A Camisi'ni satılmaktan, yıkılmaktan kurtaran da Atatürk Cumhuriyeti'dir. Camii 1937 yılında Vakıflar İdaresi tarafından restore edilmiştir. Üstelik Vakıflar İdaresi bu restorasyon için tam 22.432,30 lira para harcamıştır. Görüldüğü gibi Vahdettin sadece işgalcilerle işbirliği yaparak vatanı satmamış, ayrıca tarihi camileri yabancılara satarak, satmak isteyerek veya satılmasını engellemeyerek de kendi tarihine, kültürüne ihanet etmiştir. Sinan Meydan eserinin daha sonraki sayfalarında Sultan Vahdettin döneminde satılan, yıkılan, yok edilen tarihi, kültürel ve dini varlıklarımızın acı bilançosunu da sunuyor. Bu hainlikleri nedeniyle Sultan Vahdettin'in adı El Cevap'ı okuyanların hafızasına Sultan Mahvettin olarak yerleşecektir. Dün 2 ton arpayı güçlükle alıyordu. AKP döneminde milyarder oldu. 14 Şubat 2014 Sözcü. Merhum Turgut Özal'ın başbakanlık döneminde Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (parantez içinde TMO) uzun süre yöneticilik yapmış bir okurum anlatıyor. Bir akşam ofisten çıkarken önümü iki genç kesti. Son derece saygılı, gariban, hatta mazlum görünüşlü sakallı gençlerden biri, "Efendim biz 1-2 ton arpa ve buğday almak istiyoruz ama görevliler zorluk çıkarıyorlar," dedi. Kendilerine kurumun halka açık olduğunu, herkesin bunları alabileceğini söyledim. Gençler "ama yine de engelleri aşamıyoruz," deyince içeriye talimat vererek işlerinin yapılmasını sağladım. Bu gençler kimlerdi biliyor musunuz? Bugün yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında adları geçen, bir ara mal varlığına el konulan Abdullah Tivnikli ve kardeşi. Uğur Bey, bir zamanlar Rami'deki toptancılar halinde hasır taburede oturup günde birkaç çuval pirinç vesaire sattıklarında Allah'a şükredenler, bu iktidar döneminde inanılmaz servetlerin sahibi oldular. Böylesine zenginlik bu kadar kısa sürede meşru yollardan elde edilemez. Eski TMO yetkilisinin yazdıklarını okurken demek ki bu kişiye boşuna becerikli Abdullah dememişler diye düşündüm. Biliyorsunuz Tivnikli'nin adı ilk olarak Türk Telekom'un satışında Lübnanlı Hariri ailesine aracılık yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Dönemin CHP Meclis Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu da bu bağlantıyı ortaya çıkarmak için peş peşe soru önergeleri vermişti. Becerikli Abdullah Tivnikli, daha sonra hem Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi hem de Kuveyt Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Bu süreçte kendisinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktan bazı önemli isimlerin de banka yönetiminde görev aldıkları görüldü. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınması istenilen ve mal varlığına el konulan Tivnikli'nin burada sayamayacağım kadar çok şirkette ortaklığı ve AKP dönemi zenginleriyle ticaret ilişkileri bulunuyor. Tümünü yazsam başınız döner. Savcı değişikliğinden sonra gözaltı ve mal varlığına tedbir kararı kaldırılan Tivnikli'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptığı Kuveyt Türk Bankası'ndan dolaylı ortağı olduğu bazı şirketlere bankacılık yasasına aykırı olarak kredi aktardığı öne sürülüyor. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın bu konuda Devlet Bakanı Ali Babacan'a sorular yönelttiği önergesi mecliste cevap bekliyor. Cezaevindeki Rıza Sarraf'ın da 87 milyar euroluk kara para yaklarken paravan şirketleriyle Kuveyt Türk Bankası'ndan transferler yaptığı iddia ediliyor. Nereden nereye? 1-2 ton arpa alabilmek için saatlerce Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilisinin kapısında bekleyen sakallı, gariban, görünümlü gençten günümüzün milyar dolarlarla oynayan Abdullah Tivniklisine. Ne bereketli arpalıkmış bu topraklar. Yeter ki iktidarda AKP ve yandaş girişimci de Abdullah Tivnikli gibi becerikli olsun. 9. ayrımın sonu. Sayfa 167.